Ayrım 11. Sayfa 151. Kitle kültürü, popüler kültürü kuşatırken. Ahab'ın ihmal etmediği bir şey daha vardı. Büyük heyecan anlarında insan bütün aşağılık hesapları küçümser ama bu heyecan anları geçicidir. İnsanın sürekli davranışı çıkarını düşünmektedir, diyordu Ahab. Gerçi beyaz balina, vahşi tayfalarımın yüreklerini sardı, yırtıcı taraflarını okşadı, içlerine bir kahramanlık tohumu attı. Ama keyif için avlayacakları Moby Dick'in yanında onların gündelik iştahlarını besleyecek şeyler de lazım. Orta çağın haçlı seferlerindeki gibi yüce kahramanlar bile Kudüs'ü almak için düştükleri binlerce fersah yolları aşarken boş durmuyorlardı. Bir yandan da çalıyor, çırpıyor, yan kesicilik ediyor, din uğruna türlü talanlara girişiyorlardı. İş sadece Kudüs'ü almaya kalsaydı birçokları asıl gayeleri olan bu romantik işten bıkıp vazgeçerlerdi. Bu adamların elinden para kazanmak umudunu almamalıyım. Evet, para kazanma umutları olmalı. Herman Melville, Moby Dick. Kitle kültürü ile popüler kültür kavramlarını aynı toplumsal ve kültürel olgulara aitmiş, eş anlamlı kavramlarmış gibi kullandıkça, kültür hayatımızın giderek endüstrinin denetimi altına girdiği şu günlerde, ileride ayıldığımızda düzeltmek istesek de düzeltemeyeceğimiz olumsuz gelişmelerin önünü açmış olacağız. Kitlelerin realiteden kaçışının neden olduğu kültür. Kitle kültürü, yöneten ile yönetileni, varlıklı ile yoksulu, özgür olan ile özgür olmayanı, mutsuz insan ile onu mutsuz kılan toplumsal realiteyi özdeş kılacak bir yanılsama oluşturma işleviyle üretilir. Kitle kültürünün tüketicisi olduğumuz anlarsa, yaşadığımız bu realiteyle başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz anlardır. Realitenin gerçek yüzünü görmekten kaçmak istediğimiz anlardır. Bize acı veren toplumsal realite karşısında değiş doğruysa unutmaya, amneziye sığındığımız anlardır. Kitle kültürü, kitle kültürünün ürünleri, bu ürünlerin tüketicisi olan bizlerin dışında, uzağında, bizim denetimimizin dışındaki kuruluşlarda, karar odaklarında, işletmelerde tasarlanır, dizayn edilir, yazılır, görüntülenir, basılır, yayınlanır. Kitle kültür ürünlerinin bu tasarlanma, dizayn edilme ve üretilme işlemlerinde bizim konumumuz edilgindir. Potansiyel müşteriler, klientel denilen bizlere tanınmış temsili bir yerdir. Kitle kültürü ürünü denen kitapları, plakları, müzikleri, filmleri, konfeksiyon işi giysileri, TV parodilerindeki esprileri ve değiş biçimlerini üretenlerin kafalarındaki insanlar olarak yer alırız bu kültürün üretim sürecinde. Bizim neleri seveceğimizi, neleri sevmeyeceğimizi, nelerden korkacağımızı, neleri ve kimleri kıskanacağımızı, kimleri hayranlık duyacağımızı, kimleri küçük görerek kendimizden hoşnutluk duyacağımızı, kalitatif ve kantitatif araştırmalar da yaptırarak ortaya koymaya, bizim fiili kimliğimizi mümkün olduğu kadar tasvir edilmiş bir biçimde görmeye çalışırlar. Bundan amaç, bizlere gerçekten estetik değeri olan, bize uygun bir bilgilenim sağlayabilecek, bugünkü toplumsal realitemizi değiştirebilmek için arada şöyle bir durup dinlenmemizi sağlayacak eğlenim olanakları sunmak değildir. Tersine, bizi bugünkü toplumsal realitemizin içinde kalmaya ikna edici, bunu değiştirmenin gereksizliğini ve umutsuzluğunu kanıtlamaya yönelik bir amaç taşır kitle kültürü ürünlerinin tasarlanması, dizayn edilmesi, üretilmesi ve toplumun çeşitli sınıf ve katmanlarına bulaştırılması. Kitle kültürü ürünlerini üretenler de hiç kuşkusuz satabilmek için bizim realiteye duyduğumuz kırgınlığı, karşıtlığı, inançsızlığı da işlerler zaman zaman. Ama bunu çok dikkatle yaparlar. İşlerken realitenin henüz fark etmediğimiz olumlu yanlarını bir kere daha hatırlatmayı unutmazlar. Aslında realiteden dert yanarken, ondan sızlanırken bile realiteye karşı gerçek bir direniş gösteremeyeceğimizi bildikleri için bu iki boyutlu sunma biçimini ustalıkla kullanırlar. Başarılarında bunun büyük rolü vardır. Başarılarının nedeni realite karşısındaki bizlerin örgütsüzlüğü, yalnızlığı, atomize olmuş toplumsal varoluşudur. Hemen yanımızdaki bize benzeyenlerle sürdürüp durduğumuz kıskandırmacı ve ezmeye yönelik dalaşmalarımız, sürtüşmelerimizdir. Bugünkü yalnızlığımız içinde bize akılcı gibi gelen reel durumu ondan sızlanmakla birlikte kabullenmemiz gerektiğini söyleyen gündelik hayatımızın programcı ampirik algılama biçimimizdir. Homojenleştirme, boyun eğmekte güvenli yol olan sürüye dahil olma eğilimimizdeki araçsal ustallığımızdır. Bu algılama biçimimizden verili ortam içindeki varoluşumuzun, yaşanma örgütlenme başkalarıyla etkileşimde bulunma biçimlerini daha demokratik bir yönde yeniden kuramadıkça kurtulmamız da güçtür. Bugünden yarına sağ kalabilmek, gündelik ekmeğimizi kazanabilmek, Moby Dick'te Kaptan Ahab'ın da söylediği gibi elimizden alınmaması gereken umutlarımız gibidir. Ama gündelik hayatımızın sorunlarıyla boğuşurken zaman zaman sığınabileceğimiz bu kaçışçı kitle kültür ürünlerini popüler kültür ürünleriyle bir tutamayız. Popüler kültürün oluşumu. Popüler kültür yeterince homojenleştirilememiş, tek kalıba dökülememiş toplumlarda olur. Bu iki durumda mümkündür. Ya sanayi kapitalizminden önceki dönemlerin toplumlarında ya da aşırı homojenleştirilmenin insanlarda yaşama şevki bırakmayacağı, bu nedenle tüketimlerini kısacakları için sistemin genel etkinliği açısından zararlı olabilecek kadar gelişmiş, rafineleşmiş, üretkenlik düzeyi yüksek, demokratik örgütlenmeleri, kültür hayatındaki farklılıklara tahammül gösterebilen ileri ülkelerde. Birinci durumda, yani sanayi kapitalizminden önceki aşamada popüler kültürün yaşama olanağı bulanabilmesi, bu toplumların üretkenliğinin yüksek oluşundan değil, egemen bağımlı ilişkisine sürgenlik kazandıracak kültürel, siyasi, hatta açık baskıcı yönetme ve hükmetme donanımlarının yeterince gelişmiş olmayışındandır. Merkezi iktidarın kültürel tercihlerini taşrada, uzaklarda, toplumun değişik bölüm ve katmanlarına benimsetecek okulların, yolların, sosyal hareketliliğin, ulusal pazarın, telgrafın, baskı uygulama donanımlarının geliştirilememiş oluşundandır. Bütün bu nedenlerle taşrada kamusal işler yapmak gerektiğinde kapitalizm öncesi toplumların merkezi iktidar odakları, yerel koşulları da göz önünde tutmak zorunda kalmaktaydı. Kapadokya'da yeni bir ticari yerleşme inşa etmek isteyen Asurluların devlet bürokrasisi, Kapadokya'daki toplulukların her şeyini denetleyemediği için buradaki inşaat için toplanan insanlar popüler kültürün yumuşak denetim mekanizmaları ile denetlenebilmekteydi. Hayatlarının bir bölümüyle köle statüsünde olsalar bile kendi dinlerine göre tapınıp kendi dillerine göre müzik yapıyor, hayatı eleştiriyor, masal ya da öyküleme yapabiliyorlardı. Kölelik statüsünden kaçıp kurtulabildiğinde o an özgür bir Kapadokya'nın kurabileceği yeni bir hayatı kurabiliyorlardı kendilerine. Eşi dostu arasında, ailesinde, giyinmesinde, müziğinde kendisi olabiliyorlardı. Asurluların dünyasında tek bir potada erimiş, homojenleştirilmiş biri olmuyorlardı. Aynı durum ana hatlarıyla sanayi devrimi sonrasındaki toplumsal örgütlenmeleri de sürmüştür diyebiliriz. Sanayi kapitalizminden önceki döneme kadar bu yerel kültürlerin ve özgün kültürel kimliklerin yaşayabilmesinin ardında, hemen belirtelim ki, ekonomik etkinliklerde de tek bir pazarın, tek bir ekonomik iktidar yapılanmasının henüz kurulamamış olması bulunmaktaydı. Buna popüler kültürün bu eski toplumsal hayat biçimlerinde kendine özgü bir altyapısının bulunması diyoruz. Günümüzde popüler kültürün böyle bir altyapısı yoktur, başka bir zemin üzerinde oluşmaktadır. Popüler kültür ve toplum. Günümüzün ileri sanayi ülkelerinde ve belirli bir oranda da bu ülkelerin oluşturduğu blokların içinde yer alan gelişmekte olan ülkelerde iki ayrı kültür ortamı iç içe oluşturulmakta ve insanlar bu iki ayrı kültürü iç içe yaşamaktadır. Bunlardan biri acımasızlığı, yarışma etiğini, başka insanlarla kurulan ilişkilerde yalnızca av ya da avcı konumlarının olabileceği inancını, eşitsizliği, özel mülkiyeti, değişim değerinin, her türlü değerin ölçüde olduğu inancını bütün insanlara aşılayan, benimseten kitle kültürüdür. Kitle kültürünün bu değerleri toplumun değişik sınıf ve kesimlerinin zaman zaman birlikte yer aldıkları, birbirleriyle karşılaştıkları hayat alanlarındaki başat kültürün değerleriyle özdeşleşir. Kitle kültürünün tüketicisi olmamızın nedeni buradan da anlaşılıyor ki yaşadığımız reel toplumla ilişkilerimizde ona boyun eğerek, onu kabullenerek sağlayacağımız maaşımızı, ücretimizi, aferinlenmelerimizi kısa yoldan öğrenmemizi sağlamasıdır. Ayrıca kitle kültürünün tüketicisi olarak kalmak bizi yaşadığımız yabancılaşmaya dayanan toplumsal hayatın gerçek yüzünü algılamaktan alıkoyduğu için gündelik hayatımızı rahat ve kazasız belasız sürdürmemizi de sağlar. Kitle kültürünün tüketicisi olmamız bize bu kolaylığı sağlar ama içinde yaşadığımız toplumsal realiteye boyun eğmemiz, ona katlanmamız, kitle kültürünün bu yanılsaması ile de örtbas edilemeyen, hissedilmesi önlenemeyen acılara, karşıtlıklara, öfkelere, yeni arayışlarda bulunmamıza neden olur. kitle kültürünün tüketicisi olarak kalmak istesek bile yaşadığımız toplumsal realitenin yoğunlaştığı acılar, bu acılarımızı, bu öfkelerimizi, bu yeni şeyler arama isteklerimizi, beklentilerimizi dile getirebileceğimiz popüler kültürün üretici ve tüketicisi olmaya iter bizi. Popüler kültürün üretildiği ve tüketildiği alt kültürlerimize ya da toplumun başalt kültürünün henüz bütünüyle kendi denetimi altına alamadığı hayat alanlarında, örneğin toplumun cumartesi günleri diyebileceğimiz kültürel etkinlik alanlarına, pop müzik konserlerine, TV'nin belirli dizilerine, belirli eleştirel boyutu olan çizgi romanlara, popüler romanlara ve bunun gibi arada sırada çekilebilmemiz bizde ayrı bir rahatlama ya da başat kültürdeki renksiz yanılsamaya oranla çok daha renkli bir yanılsama ile yaşayabileceğimiz bir rahatlama elde etmemizi sağlar. Bu rafine yanılsama, kitle kültüründeki yanılsama gibi tek boyutlu değildir. Kitle kültüründeki yanılsama, reel toplumun içinde somut olarak yer alan yabancılaşmanın hissedilmesini, bu yabancılaşmanın gözlerden saklanmasını, insanların somut olarak toplumsal hayatta var olan yabancılaşma olgusunu göremeyecek kadar eblehleştirilmesini amaçlar. Bu yanılsama, en rafine işlerde çalışan okumuşların bile yabancılaşmayı nedenli yoğun yaşamakta olduklarını hissetmeyecek kadar birer mutlu eblehler olmasını amaçlamıştır. Popüler kültürün neden olduğu yanılsama ise kitle kültürünün yanılsamasından çok daha rafinedir. Bireyliğin, özgürlüğün, spontaneliğin, farklılığın, toplumsal hayatın can alıcı alanlarında baskı altına alınmış olmasının neden olduğu atropi ve anomiyi hafifletecek, edilginleştirilmiş, sınırları iyi çizilmiş bir özgürlük, farklılık, spontanelik, diğerlilik yaşadığımız için popüler kültürün yanılsaması daha rafinedir. Popüler kültürün yanılsaması bir boyutu ile sisteme bağlıyken, bir diğer boyutu bizim sisteme karşı başkaldırışımızı dile getirmek ister gibidir. İçinde yaşadığımız toplumun üretim teknolojisi nedenli gelişkin ise, bu ikinci boyutun sesinin yüksekliği de o denli artar. Hatta bazen İngiltere'de Beatles topluluğunun konserini sıradan insanlar ile kraliyet ailesinin üyelerinin birlikte izlemesi ve kraliyet ailesi üyelerinin bu ne idüğü belirsiz müzisyenler tarafından açıkça hakarete uğratılışına tanık olunması gibi uç örneklerde yaşanabilir. Sıradan insanlar böylelikle bir popüler müzik konserinde kraliyet ailesine fark edebilirler ama konser bittiğinde ya da konser salonunun dışına çıktığımızda toplumsal hayatın diğer tüm alanlarında kimin kime kaç fark atacağını unutmanın yaşatabileceği bir yanılsamadır bu. Gerçek hayata uyumlanmamızı kolaylaştıran bir yanılsamadır. Bu fark atma çok daha gelişkin bir yanılsama sağlar. Kitle kültüründeki yanılsamadan çünkü bir yanılsama olarak İşin aslında gördüğü işlev bizim toplumsal realiteye uyumlanmamızı kolaylaştırmaktadır ama bunu yaparken evcilleştirilmiş bir biçimde de olsa içinde yaşadığımız toplumsal realiteyi değiştirip yeni bir toplumsal hayat kurma isteğimizi, düşümüzü, tasavvurumuzu canlı tutmamıza izin vermek zorundadır ve izin verir. Spontanelik, farklılık, diğerlilik taşıyan yanları vardır. Popüler kültür bunlara izin vermek zorundadır. Bu mecburiyeti Asurlular zamanındaki gibi toplumdaki iktidar ilişkilerine odaklanmasından toplumun her köşesinden etleyebileceği teknik, askeri, ideolojik olanakların olmayışından değildir. Günümüz toplumlarındaki iktidar yapılanması bu olanaklara fazlasıyla sahiptir. Popüler kültürün bu özelliği günümüzün ileri toplumlarının gelişkin üretim teknolojilerini istihdam ettikleri ekonomilerini ayakta tutmak için iş gücü, tüketici ve toplumun oluşturucu öğeleri olarak insanlarına belirli bir özgürlük, belirli bir kendiliğindenlik, farklılık yaşama olanağı tanımak zorunda oluşundan kaynaklanmaktadır. İleri toplumlardaki sistemin etkinlikle işlemesini önleyecek olan atropinin ve anominin hafifletilmesi için bunun gerekmekte oluşundan kaynaklanmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise popüler kültürün yaşama olanağı bulabilmesinin iç bünyeden gelen nedenleri de dış ülkelerle etkileşimden kaynaklanan nedenleri de vardır. İç bünyeden gelen nedenlerin başında bu ülkelerde ulusal pazarın ve kapitalist ilişkilerin toplumun bütününü tam bir etkinlikle kapsamaması geliyor. Devlet bürokrasisinin, diğer açık baskıcı denetim yöntemlerinin, ideolojik denetim yöntemlerinin yeterince etkinliğe kavuşturulamaması da önemli bir etken şimdilik. Dış ülkelerde, yani gelişkin batılı ülkeler ile etkileşimden kaynaklanan nedenler ise, bu ülkelerdeki toplumsal sistemlerin etkinlikle işlemesi için gelişmekte olan ülkelerdeki sistemlerinde kendisiyle aynı kriterlere göre çalışan bir kesimin oluşmasına ön ayak olmak zorunda bulunmalarıdır. Bu bir elittir, dar bir kesimdir. Ama gelişmekte olan ülkelerde batılı toplumların modelini özenilecek bir model olarak benimsetmede öncülük ve denetleyicilik işlevi olan bir elittir. Birçok yeni değer bu elitin eliyle, onların sunmasıyla, onların yasallaştırıcı işleviyle bu toplumlara ulaşabilmektedir. Bu ülkelerde de gelişkin batılı toplumlardaki hayatın küçük ölçekli bir modelinin kurulması, yaşatılması, sergilenmesi gerekmektedir. Gösteri sayı 100, Mart 1989. Ansiklopediler ve değişen toplumsal hayat. Elimizde bazı kısımları bulunan en eski ansiklopedi, Grek düşünürü Platon'un yeğeni Sipposipus'un ansiklopedisidir. Sipposipus, İsa'dan önce 339-338'de ölmüş. Ansiklopedisinde Platon'un doğal tarihine, matematiğe, felsefeye ilişkin görüşleriyle Aristo'nun Lyceum'daki aynı konularda yaptığı konuşmalara yer verilmiş. Grekler ansiklopedilerinde sosyal bilgilenim ortamlarında yapılmış tartışma ve konuşmaları kayda geçirme eğiliminde. Amaçları, bireyin hayata ilişkin olarak kendisi adına bilgilenmesi, bilgilenme sayesinde doğru düşünme yeteneğini geliştirmesi, canlı tutabilmesi. Böylece özgür bireylerden oluşmuş bir site yaşamının gerçekleştirilmesi. Grekçe'de Enklopedia sözcüğü, özgür bireyce öğrenilmesi gereken bilgi, davranış ve normları bir sistem içinde anlatan çalışma anlamına geliyor. Ansiklopediler İsa'dan sonra 1000-1100 yıllarında yazılmaya başlayan ve Suidas denen ansiklopedik sözlüklere kadar 1000 yılı aşkın bir süre kendi türlerinde rakipsiz kalmışlar. Hristiyanlaşan Roma'nın önemli ilk ansiklopedisi, Cassiodorus'un İsa'dan sonra 551'de tamamlandığı Institutiones Divinorum et Saecularium Literarum başlıklı çalışması. Cassiodorus'un kutsal nitelikli konulara da profan konulara da hiçbir ayrım yapmadan yer verilen bu çalışmasında amaç yeni Hristiyan olmuş İspanya'daki Gotlara Romalı olmayı öğretmek, Roma terbiyesi almalarını çabuklaştırmak olmuştur. Asya ülkelerine gelince, Çin'de bilinen en eski ansiklopedi, İsa'dan önce 220'de hazırlanan Huanglan, İmparator'un Aynası adlı çalışma. İsa'dan sonra 620'de hazırlanan Yi Wen Li Chu, Sanat ve Edebiyat Antolojisi, birçok konuların yanı sıra kamu yönetimi konularına da yer vermiş. Çinliler İsa'dan sonra 1720'de dünyanın en hacimli ansiklopedisini yazmış. Çin ansiklopedileri ne var ki batıdakilerden çok farklı olmuş. Amaçları Grekler gibi kendisi adına düşünebilecek, bilgili ve doğru düşünme yöntemine sahip insanlar yetiştirmek değil. Devlet memuriyeti sınavlarına hazırlanacak olanlara klasik metinleri ve bunları yeniden ve yeniden yorumlayan değişik yüzyıllardan eski bilginlerin görüşlerini sunmak olmuş. İranlılarda ve Araplarda ansiklopedilerde hep din temeline dayalı hukuk ve skolastik felsefe başlarda yer alıyor. Orta Çağ Avrupa'sında durum önceleri böyle ama sonraları hızla değişiyor. Bövaslı Vincent'in Speculum Majus'unda 3 bölüm var. Natural, Doktrinal, Historial. İlki Tanrı'ya, yaratılışa, insana ilişkin konuları. İkincisi dile, estetiğe, zanaatlara, tıbba ilişkin konuları. Üçüncüsü dünya tarihine ilişkin konuları kapsamakta. Ne var ki aynı ansiklopedide hem Hristiyan hem de paganistik kültürlere ait konu ve görüşler yan gütmeksizin ele alınabilmiş. Bu durumu o günlerde Avrupa ülkelerinde peş peşe üniversitelerin açılmasıyla açıklayanlar çoğunlukta. Devlet taassubuna aykırı görüşleri olan üniversite elemanlarını işten atan prensliklere karşılık devlet olma sürecine girmiş prensliklerde bu bilginlere çalışma, ders verme, araştırma yapma, konuşma olanağını tanınması da bu açıdan önemli bir etmen sayılıyor. Orta Çağ sanıldığı kadar karanlık değildi diyenler bu bakımdan haklı görünüyor. Kentlerin, ticaretin iş bölümünün gelişmesini sağlıyor bu. Orta Çağ'ın en eski ansiklopedilerinden biri olan Speculum Majus, adı büyük ayna anlamına geliyor. Orta Çağ'ın bu ansiklopedisi, adının da işaret ettiği gibi dünyanın ne olduğunu ve ne olması gerektiğini birlikte anlatıyor. İtalyan hümanisti Domenico Bandini 15. yüzyılda Fons Memorabilium, Evrenin Kayda Değer Gerçekleri başlıklı ansiklopedisinde okumuş kişilere derinlemesine ve çok geniş bilgi demeti sunmak istemiş. Bilgilenmek tıpkı Antikite'de Platon'un dediği gibi doğru düşünebilmenin ön koşulu sayılır oluyor Orta Çağ'dan çıkışta. Hakikati aramak görevi yeterince bilgi edinme, cehdine katlanabilmiş ve birey olarak düşünme yeteneği kazanabilmiş kişiye düşen bir iş sayılmaya başlıyor. Aynı şekilde Orta Çağ'da zanaatlar gelişiyor, zanaat erbabı toplum içinde itibar kazanmaya başlıyor. Tapillus takma adını kullanan ve bir Benediktin papazı olan Hermarsonlu Roger, ansiklopedisinde fil dişi işleme işçiliğinden metal işçiliğine, dokumacılıktan camcılığa kadar zamanın bütün zanaatlerine ait ayrıntılı bilgiler veriyor. Ansiklopedisinin adı da De Diversis Artibus, değişik zanaatlar. Avrupa'nın ilk ve en güçlü monarşisi Fransa'da ortaya çıkıyor. Jean-Baptiste Colbert, ülkesinin ekonomisini güçlü kılmak için önlemler düşünürken Fransız Bilimler Akademisi'nden bizzat kendisi sanatların ve zanaatların tanıtımı ve geliştirilmesi başlıklı bir ansiklopedi hazırlamasını istiyor 17. yüzyılın sonlarında. Ansiklopedilerin tarihinde asıl dönüşüm, bilgilerin hiyerarşisinde devrimci bir dönüşümü gerçekleştiren Francis Bacon ve onu izleyen Diderot ile oluyor. Bilgiler hiyerarşisini tepe taklak ediş, André de Chenery'i öylesine heyecanlandırmış ki Diderot'un dev ansiklopedisini baştan sona şiir diliyle manzum olarak yazmaya kalkışmış. Bacon'un Instauratorito Magna başlıklı ansiklopedisinin adı çok anlamlı. Bilgilerde büyük yenileşme ya da bilgilerin yeniden değerlendirilmesi. 3 ana bölümü var. Dışsal doğada astronomi, meteoroloji, coğrafya, mineraller, sebzeler, hayvanlar. İnsanda anatomi, fizyoloji, organlar, gücümüz, eylem ve edimlerimiz. İnsanın doğa üzerinde edimlerinde ise tıp, kimya, görsel sanatlar, duyular, hissiyatımız, zihni melekelerimiz, mimari, ulaşım ve taşımacılık, matmacılık, tarım, denizcilik, aritmetik ve bunun gibi konular yer alıyor. Matematikçi Jean Leron de Lambert ile birlikte ve o dönemin Fransa'sında yetişmiş 6000 kadar bilgin ve uzman teknisyeninin katkılarıyla L'Encyclopédie'yi yayımlayan felsefeci Denis Diderot, kendisinden önceki Bacon'un ansiklopedi maddelerindeki bu yeni sıralamasının çok önemli ve değerli bir yenilik olduğunu ifade ediyor. Diderot da devrimden önceki Fransa'da yatay iş bölümü niteliğindeki gelişmelerin sonunda elde edilen bilimsel, ekonomik, siyasal ve kültürel düzey sayesinde bilimsel buluşlara ve yenilikçi fikirlere öncelik veren ünlü ansiklopediyi hazırlıyor. Bir anlamda Diderot ve arkadaşlarının ansiklopedisi Batı'da 1122'de Honorius Inclusus'un Imago Mundi, dünyanın imgesi ya da gene o dönemin düşünürlerinden Bartolomeus Angelus'un yazdığı De Proprietatibus Rerum, nesnelerin özellikleri üzerine başlıklı ansiklopedilerindeki dış dünyaya bakma, hayatı anlama ve insan pratikleriyle insanca bir hayat kurma anlayışının devamı oluyor. Kuşkusuz kendisinden önceki yüzyıllarda yazılmış ansiklopedilere göre çok daha elverişli, sosyokültürel koşullarda yazıldığı için daha etkin oluyor, Fransız devriminde büyük rol oynuyor. Kültürlerde ve ekonomide asgari bir düzeye varılmadan toplum hayatında dönüşüm olmuyor. Fakat bu iki hayat alanında belirli bir düzeye varıldığında bu kez başlayan dönüşüm sürecini durdurmak zor oluyor. İmdi bundan çıkan sonuçlar şöyle oluyor denebilir. Ticaretle, dış ülkelerle temasla hayat değişiyor, toplumda refah ve iş bölümü gelişiyor. Bu gelişmeler ahlak ya da devlet ideolojisi içine kapatılmış tek bir hayat anlayışı yerine işlere, mesleklere, etkileşim içindeki farklı coğrafi bölge ve kültürlere göre sayısı artabilen çoğulcu bir toplum ve hayat görüşünün yeşermesini, dallanıp budaklanmasını mümkün kılıyor. Bunlar olmadığında üretkenliğini geliştiremeyen toplumlarda yönetici sınıf, egemen kesim siyasi zorbalık ve yolsuzluklarla toplumun kanını emiyor, ayağa kalkacak kadar güçlenmesine olanak bırakmıyor. Sonuçta ise güçsüzlük, fakirlik, yarınsızlık, toplumun tabanında hiçbir açık baskı olmasa bile değişmeyen, mevcut toplumun bir kez intibak edildi mi başka intibak çabası talep etmeyen durağan bir toplumsal hayat tercihine neden oluyor. Siyasal hayatı güdümünde tutan elit, bütün kurumsal düzenekler, hukuk, din kurumu ve eğitim kurumu ile olduğu kadar halkın gündelik hayatının zorlukları nedeniyle zaten teşne durumunda bulunduğu bu tercih sayesinde de rahatlıkla topluma kendi toplumsal hayat anlayışını benimsetebiliyor. Alışılmışlıklarla devamına katlanılan rutin yoksulluğu aşacak düzeyde yoksullaşma olmadıkça işler gürültüsüz patırtısız, gündelik hayatın alışılmış egemen bağımlı ilişkilerini pekiştiren ve yeniden üreten düzenekleri aracılığıyla devam edebiliyor. Böyle olunca da bu tür toplumlarda kitabın, ansiklopedinin hayat bulmasına olanak ve ihtiyaç kalmıyor. Herkes kendi payına düşen yoksulluk içinde arkaik bir toplumsal hayata nasıl intibak edebileceğini en iyi kendisi bildiği için kimsenin kitaplarla ve ansiklopedilerle ilgilenmesine gerek kalmıyor. Tebedekilerin çevresindeki ulema gerektikçe sultanlara göre Gazali'yi, Sadi'yi bir kez daha okuyor. Halkın arasında ise aşıklar, gezginci öykü anlatıcıları, Gazali'yi, Sadi'yi ve bunun gibi çok daha basitleştirerek tekrarlayan taş baskısı kitaplardaki öyküleri anlatıyor. Mahalle mekteplerinden çıkan okuryazarlar Kan Kalesi, Hayber Geçidi, Hazreti Ali'nin cenklerini okuyor. Bu ülkelerin bir özelliği daha var. Batı toplumlarının hayatını, tarihsel serüvenini uzaktan da olsa paylaşabilmiş Östanya'da, Litvanya'da bile çok ciddi, çok doğru dürüst ansiklopediler yayınlandıktan epey sonra başlayabiliyor bu ülkeler ansiklopediciliğe. Bunun kültürel, daha doğru bir ifadeyle politik kültürel anlamı daha da ilginç. Ansiklopediler insanların hayata kendi adlarına ve toplu bir görünüm içinde bakabilmek ve anlam verebilmek hakkını elde edebildiği toplumlarda ortaya çıkan bir tür. Üretkenliğini arttırmaktan, siyasal elit tarafından ve tefecilik niteliğindeki ekonomik etkinlikleri elinde tutan varlıklı kesimler tarafından bilinçli olarak alıkonulan doğulu toplumlarda ise ansiklopediler görülmüyor. Bu toplumlarda talimnameler, kararnameler yetiyor. Din kurumu, mahalle mektepleri ve bir başına bırakılmışlık içinde tutulan kitlelerin yaşadığı gündelik hayat tarzı, insanları hayata tümlüğü içinde bakma ve hayata kendi konumları açısından anlam verme yeteneği kazanmaktan alıkoyuyor. Yaşanan reel hayat karşısında kitlelere dönüştürülmüş ve atomize edilmiş insanların bir başına bırakılmışlık içinde duyup yaşayabildiği realiteye karşıtlık duygusu ise kıskandırıcı, haset ettirici, hayattan korkutucu ve bilişsiz bıraktırıcı oyalanımlara yönlendiriliyor. Toplumun yukarılarına gelebilmiş seçkinlerin bir bölümü zaman zaman yerlerinden edilse bile bunların yerine aynı nitelikte daha hırslılar alıyor. Devrim değil, düzene kan tazeleme olanağı sağlayan ayaklanmalar ve saray statü grubu darbeleri olabiliyor bunlar. Günümüzdeki mass medya ille de düzenin ajanı olması hiç gerekmeden tıraş tutturmak, reklam alabilmek için bunlarda çalışan gazeteciler ise mesleki etik icabı başarılı mutlu gazeteciler olabilmek için bu kıskandırıcı, haset ettirici, korkutucu, tutucu yayın politikasını temel alıyor. Sonuçta okuyucusuna doğru dürüst bir politik bilinç kazandırmadığı için yolsuzluklarla mücadele eden bir hızlı gazeteci düzene zarar vermiyor. Bunlara rağmen bu ülkelerde ansiklopediler yayımlanabiliyor bugün. Çünkü bilgilenme ya da bilgilenme olanağına sahip olma toplumsal hayatta bir statü simgesi olarak kullanılıyor. Tıpkı içinde oturulan ya da müdürlük, genel müdürlük, bakanlık yapılan iç mekanların tefrişindeki gibi ciltler, cilt kapakları, ciltlerin renkleri, cici bici eşyaları demirbaşa kaydedip ona buna vermemek alışkanlıkları gibi ansiklopediler de öldürülerek hayata katılıyor. Bana öyle geliyor ki batılı toplumların kültür tarihindeki ansiklopedi serüvenini biz yaşamayacağız. Bu şansı kaçırdık. Evinizde Britannica alsanız bile artık yaşadığınız hayat sizin değil, kendi adınız hayata bütünlüklü ve özgün bir bakış açısı içinde anlam vermenizi kimse istemeyecek, siz bile. Yoksa yuppie olamazsınız. Akışa ayak uydurmuş bir mutlu budala olamazsınız. Bir Grek gibi, bir Kumalı gibi yaşamak zorunda kalırsınız. O toplumlar yok bugün. Bilgilenmek, insanın geliştirebildiği en yüce mutluluk biçimidir. Eğer edinilen yeni bilgilere uyacak yeni bir hayat inşa etme olanağı varsa. Bu imkan görülür bir mesafede olduğunda bile bilgilenmek mutluluk sayılmıştır. Ansiklopedilerin 1200'lerden 1300'lerden itibaren bu işlevi yüklenebilmesi, batılı toplumlarda hayatın dönüştürülebileceğinin daha o zamanlar hissedilebilmiş oluşundandır. Günümüzde 1200'lerde başlayan bu aynı bilgilenme süreci, içinde yaşanan toplumsal sistemlerin ne bazına olursa olsun temel nitelikleri değiştirilmeden sürdürülmesi için kullanılmakta. Bilgi ve bilgilenim enstrümantalize edilmiştir. Bu nedenle günümüzde bilgilenme mutluluk vermiyor, mutluluk verici sayılmıyor ortalama insan için, yani başarılı insan için. Mutluluktan yoksunluğumuzun toplumsal koşullarını sezinleyecek kadar ilerletilebilmiş bir bilgilenim sürecine dayanacak gücünüz varsa, insan olma onurunuz varsa ansiklopedilere birer mutluluk kaynağı olarak bakabilirsiniz. Fakat tıpkı günümüz toplumlarındaki istenmeyen bir Romalı olmak gibi bunun zor olacağını bilmeniz gerekiyor. Bu bir seçim. Romalı gibi olmak ya da olmamak. Gösteri sayı 105, Ağustos 1989.